Ayrım 29, sayfa 319'dan devam. Örneğin öğrenci olaylarının hızla yayıldığı günlerde sorunu görüşen AP Genel Yönetim Kurulu'na Radikal Sağ Yanlısı olarak parti içi muhalefet, AP gençlik kollarının sopayla, copla hatta silahla donatılması önerisini getirmişti. Bilgiç ekibiyle daha sonra yazgı birliğine varacak ölçüde birleşen Faruk Sükan'ın İçişleri Bakanlığı sırasındaki olaylar için CHP, suçu İçişleri Bakanlığı yüklerken Demirel mecliste bunu kabul etmiyor, sorumluluğu başbakan olarak üzerine alıyordu. Parti içindeki savaşım, 1969 genel seçimlerine gidilirken daha çok Demirel'den kurtulmaya yönelmişti. O denli çalışma düzeni içindeydiler ki 1969 seçimlerini AP'nin yitirmesini ister duruma gelmişlerdi. Hele milletvekili adaylarının saptanması sırasında bizden olanlar deyiminin içeriğinde yatan anlamla olanağını buldukça kendi adamlarını listelerin ön sıralarına yerleştirme çabasına girmişlerdi. Çünkü AP meclis grubunda ne kadar çok yandaşlar olursa, hikameti ve demireli diledikleri noktaya sürüklemekte o denli başarılı olacaklarını hesap ediyorlardı. Seçim öncesi patlayan eski DP'lilere siyasal hakların geri verilmesi bunalımını örgütte diledikleri kıvama getirecek bir öğe olarak görüyorlardı. 12 Ekim 1969 seçimleri, parti içi demokrasinin çalkantılarına ve İsmet Paşa'nın CHP'nin iktidara gelmesi matematik bir kesinliktir diye konuşmasına karşın AP'nin zaferiyle sonuçlandı. Bütün etkilenme çabalarına, parti içi bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için girişilen bütün iyi niyetli arabuluculuklara karşın AP'deki bölünme hikametin kurulması ile ilgili olarak izlenen yöntemle patlak verdi. O günlere değin susan, parti içi demokrasisine karşı hemen hiç tepki göstermeyen ama gelişmeleri de özenle izleyen Demirel, parti tüzüğünü verdiği yetkiyi dilediği gibi kullandı ve yeni hikümeti parti içi koalisyon olmaktan çıkaran bir yöntemle dilediği kişileri kabine alarak kurdu. Örneğin Faruk Sükan kabine dışı kalıyordu. Ötekiler de. Yollar öylesine ayrılmıştı ki, örneğin genel seçimlerde Bilgiç, İstanbul'da ayrı bir karargah kurmuş, iş adamlarından o günlerde büyük para kabul edilen 1 milyon liranın üzerine para toplamış, dilediği gibi harcamış, bir iş adamının verdiği Mercedes'le seçim kampanyası yürütmüştü. Faruk Sükan, hikametin çabalarıyla kurulmaya başlanan Konya Alüminyum Fabrikası'nı seçim bölgesine kendi eseri olarak sunuyordu. Bilgiç bir adım daha öteye gidiyor, Konya'ya uzanıyor, buradan adaylığını koyan Milli Selamet Partisi Önderi Erbakan'la uzun konuşmalar yapıyordu. Rahmetli Yüksel Menderes, Aydın aday listesinde ikinci sıraya düşmenin verdiği kırgınlık ve kızgınlıkla merkez yönetimine karşıydı. Demirel'in hizmet kabinesi adını verdiği hükümet açıklanırken, Türkiye'yi büyük sorunlar bekliyordu. Doğal olarak Demirel'i de. Eski demokrat partilerin siyasal haklarını geriye vermekle başlayan sorunlar zinciri, partiyi birlik içinde tutmaya yönelik bir strateji gereksindiren işlemleri içeriyor, daha önemlisi Türkiye'nin ekonomik sorunlarında bir kurala bağlanmasını gerektiriyordu. Bunların yanı sıra yurt düzeyindeki öğrenci, işçi devinimleriyle özgür düşün ve yazın yaşamının verdiği ağırlık vardı. Ayrıca Türkiye'nin sorunları artık ordu düzeyinde de ele alınıyordu. Ordu düzeyinde kimi cuntaların kurulduğu haberleri dolaşıyordu. Demirel, Milli Güvenlik Kurulu'nda askerlerden gelen eleştirileri demokratik düzen içine biçimlendirmek gibi zorlu bir savaşım içine giriyordu. Giresun Milletvekili İbrahim Ethem Kılıçoğlu'nu dinledikten, Bilgiç ile de konuştuktan sonra Milliyet'e bir geniş haber yazdım. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la Sovyetlere gitmek için Ankara'ya gelen gazeteci Abdi İpekçi'ye bu haberin neden gazeteye vermediğini sorduğum zaman bir konuya değer vermediği sıralar yaptığı gibi alt dudağını sarkıttı, neden önemli diye sordu. Oysa Bilgiç ve arkadaşları seçimlerden hemen sonra Adalet Partisi grubunda dosyalı muhalefete geçeceklerini söylemişlerdi. Gübreden Demir'e ve konu sonra değin birçok yolsuzluğun grupta hikamete karşı ortaya atılacağını bana söylemişlerdi. Kamuoyu ise her zaman olduğu gibi yolsuzluk olaylarına karşı çok duyarlıydı. AP çevrelerinde, hele muhalefetteki söylentiler, Türkiye'deki büyük yolsuzlukların yapıldığını yayıyordu. Aslında dosyalı muhalefetin ana hedefi hikameti düşürmekti. Bu haber AP'yi böler, dedim İpekçi'ye. Düşündü, gazeteye buyruk verdi, dosyalı muhalefet haberi millete 8 sütun üzerine manşete çıktı. Bir süre geçti, ses çıkmadı. Bilgiç ve Kılıçoğlu haberi yazıp vermeme bozulmuşlardı. Demirel'le bir süredir hiç ilişkim yoktu. AP önderi, seçim öncesi eski DP'lilerle ilgili bunalımda yazıyla haberle izlediğim tutuma kırgındı. O denli ki, bu bunalımın iç yüzünü anlatan yazı dizisini Hürriyet'te yayınlamadan önce kimi olayların içeriğindeki ayrıntıları doğrulamak amacıyla Demirel'e başvurmuştum. Özel kalem müdürü Muammer Ekonom aracılığıyla gönderdiği yanıta, "C'ye gibi yazsın," demişti. Demirel'i içtenlikle seven, hemen her bulanımda yanında yer alan Erzurum milletvekili Turhan Bilgin, bir gün eve deyin gelmiş, dosyalı muhalefet üzerindeki yayınlardan dolayı kaygı dile getirmişti. Dosyalı muhalefet haberi yaygınlaşmıştı. Öteki gazeteciler de haberde konusu geçen yolsuzlukları irdeleme eğilimleri başlamış, kimi yayınlarda olmuştu. Olayın boyutlarının büyümesi üzerine Demirel bir karara vardı. Dosyalı muhalefet sahipleri konuyu gruba getirmiyorlarsa yönetim bu sorunun grupta müzakeresini isteyebilirdi. Ve istedi de. Gruptaki tartışmalar tarafların savlarına göre değişik nitelikler kazanıyordu. Kimine göre Kılıçoğlu, "Yapılan açıklama beni doyurdu," demişti. Kılıçoğlu'na göre ise böyle bir söz söylenmemişti. Konu tam bir Arap saçıydı. Fakat beliren bir gerçek varsa AP'de artık taraflar kozlarını ortaya sürüyorlardı. Bağ bozumu başlamıştı. Mehmet Turgut'un İstanbul'da, sanırım Trabbi Oteli'nde Günaydın gazetesi yöneticisi Zincir Kıran ile buluşup Demirel aleyhinde bilgiler verdiği söyleniyordu. Günaydın'da Demirel aleyhinde büyük bir kampanya başlamak üzereydi. Parti içi bu durumdaydı. Sükan, Konyalılar grubunda, Bilgiç ise Suudi Arabistan Yardım Derneği bürosunda Demirel'e karşı olanlarla sürekli toplantılar yapıyordu. Artık Adalet Partisi Genel Yönetim Kurulu şurada buradaki de bürolara dağılmıştı. Herkes bildiğini okuyordu. Bilgiç ve arkadaşları Demirel'in kendilerini partiden uzaklaştıracağı savıyla karşı davranışa geçmişlerdi. Fakat bu savaşım giderek büyüyor, değişik boyutlar alıyordu. 1970 bütçesinin oylamasından bir önceki gün sabahlara değin süren bir toplantıya Bilgiç başkanlık ediyor, Adalet Parti 41 milletvekilinin kendi hikametlerinin bütçesine kırmızı oy vermesi kararlaştırılıyordu. Yapıldı da. Başbakan Süleyman Demirel köşke çıktı, istifasını verdi. Kulis, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Başbakan Demirel'e yeniden görev vermemesini bekliyordu. Umutlar tersine çıktı. Demirel gene başbakan olarak meclise döndü. Bu arada Bilgiç ve arkadaşlarının İsmet Paşa ile dirsek ilişkisi içinde olduklarını da Cumhuriyet Halk Partililer bize söylüyordu. İsmet Paşa, Demirel'siz ve Çağlayangil'siz bir hikometten yana olduklarını açıklıyordu. Ortalıkta tam bir kargaşa sürüyordu. Demirel ilk iş olarak yeni hikometini kurduğu bir aylık bir bütçe hazırladı. Partiden gitti gidecek olanları bir yana bırakarak "kalan sağlar bizimdir" dediği güven oyu aldı. 15 Mart 1970. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Milletvekili Selahattin Hakkı Esatoğlu, Günaydın Gazetesi'nin yazdığına göre diye başlayan, Demirel'in kardeşleri yine ağırlığını koyarak büyük kazançlar sağladığını belirten, konunun meclise soruşturulmasını isteyen bir önerge verdi. Olaylar daha büyük boyutlar kazanmaya başladı. 4 yıldır bir bunalımdan ötekine koşan, savaşan Demirel'in siyasal yaşamında oldukça önemli ve yorucu, büyük bir savaşın vermesine gerektirecek yeni bir dönem açılıyordu. 6. Demirel başına gelenleri anlatıyor. 1969 seçimlerinden sonra bir yandan sokak olaylarıyla öteki eylemler sürüp giderken, siyasal alanda da iktidarı parçalayıp düşürme çabaları, elbette muhalefetin görevi de buydu, büyük boyutlara ulaşacaktı. Demirel'in kardeşleriyle ilgili savları nasıl karşıladığını daha önceki bölümlerde görmüştük. Duygularını, eğilimlerini saptamıştık. Ama kardeşleriyle ilgili konuda şu ayrımın yapılmasına yakınırdı. Başbakan olarak nüfuzunu kullanmamıştı. Bu konuda eğer bir tek kanıt varsa gereğinin yapılması da boynu kıldan inceydi. Ama kardeşlerine adlarından ötürü kim ayrıcalıksını istiyordu. Kendisiyle kardeşlerini ayırmadıkları, kardeşlerinin kendisiyle ilgili olmayan eylemlerine nedeniyle uğraşılmasını kabul edemiyordu. Bunu sürekli olarak özel söyleşilerde Bizans entrikaları diye niteliyordu. Demirel, 1984 yılında o günleri şöyle anlattı. 1969 seçimlerinde, 1969-1973 döneminin çok önemli olduğunu, bu dönemi istikrar içine geçirebilirsek yeni ufuklara doğru hatırı sayılır mesafe alabileceğimi söylemiştik. 1970 seçimlerinde parti seçim kazanmayabilirdi ama bazı önemli icraat mutlaka bu dönem yapılmalıydı. Bunlar seçim beyannamemize ve ikamet programına tadat edilmişti. 12 Kasım 1969 tarihinde başlayarak parti içine rahatsızlık uç verdi. Parti grubunun bazı üyeleri dosyalı muhalefet sloganı ile evvela basında görürler. İddiaları vardı. Bu iddiaların grup zeminine getirmesini istedim. O zeminde bunlar tartışıldı. Normalde buydu. Bu iddialar enerji ve tabii kaynaklar ve ticaret bakanlarına hedef alıyordu. Parti grubu büyük çoğunlukla bu iddiaları yersiz buldu. Şahsıma yönelmiş bir durum yoktu. İkamet çalışmaya koyuldu. Parti grubundaki bu rahatsızlık 13 Şubat 1970 tarihine kadar görevli bir uç vermedi. O arada bir gazete şahsıma hedef alan birine işareti girişti. Kendini mahkemeye verdim ve bir süre sonra mahkum oldular. 13 Şubat 1973 tarihinde bütçenin tümünden fasıllarına geçerken yapılan o oylamada 41 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber oy kullandılar. Ve henüz 100 günün yeni doldurmuş ikametlerini istifaya mecbur ettiler. Bu tarihten sonra hemen 10 senin yakın devam edecek olan bir itilaf, bir tartışma, bir çekişme başlamış oldu. Parti Disiplin Kurulu böyle hareket eden 41 milletvekilinden 26'sını partiden ihraç etti, 15'ini muvakkat cezalarla partiden alıkoydu. İkameti kurmak tekrar bana verildi. Zira partinin hala bir ikamet götürecek bir milletvekili vardı, 236. Siyasi literatürümüzde kırmızı oy olayı diye geçen bu hadiseden sonra şahsım, muhalefetin ve online işbirliği yapan eski Adalet Partili milletvekilinin hücumuna muhatap oldu. Partiden ihraç edilen 26'lar, Cumhuriyet Senatosu'nun bazı Adalet Parti üyeleri de yanlarına almaya muvaffak olmuşlar. Kısa bir süre önce, yani 1969 seçim meydanlarında amansız mücadele verdikleri, söylemedikleri laf bırakmadıkları Cumhuriyet Halk Partisi ile beraberlik içine girmişlerdir. Daha sonra bu kişiler Demokratik Parti kurmuşlardır. 1970 seçimlerinde 41 milletvekili başı çıkarmayı da başarmışlardır. Demokratik Parti'nin 6-7 sene kadar ömrü olmuştur. 1975 Mart'ında Demokratik Parti'nin 9 milletvekili üyesi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkil ettiği koalisyona destek vermek için partilerinden ayrılmışlardır. Bu milletvekilleri 1977'de tekrar Adalet Partisi saflarına seçime girmişlerdir. 1977 seçimlerinde ise Demokratik Parti ancak bir milletvekili çıkarabilmiştir. Demokratik Parti 1979 senesi sonunda kendi kendini feshetmiş, üyelerin büyük çoğunluğu Adalet Partisi'ne iltihak etmiştir. Geride bırakılan tortu gerçekten düşündürücüdür. CHP mensup iki milletvekili 13 Şubat 1970 tarihini taşıyan ve 27 Şubat 1970 tarihinde TBMM'ye verilen bir soruşturma belgesiyle ortaya çıktılar. 1961 anayasasına göre murakabe yollarından birisi olan soruşturma müessesi şöyledir. Milletvekilleri veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri herhangi bir konuda soruşturma belgesi verirler. Bu husus iç düzlükte belirlenmiştir. Bu önerge üzerine TBMM soruşturma komisyonu kurar. TBMM, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu'nun ibarettir. Bilindiği gibi Millet Meclisi'nin mürettep üyesi 450'dir. Cumhuriyet Senatosu'nun seçimle gelmiş mürettep üyesi 150'dir. Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyesi 15'tir. Milli Birlik Komitesi üyeleri, tabii senatörler 20-22 kişidir. Soruşturma hazırlığı komisyonunun hazırlayacağı rapor TBMM'de konuşulur, soruşturma açılması karar verilir veya reddedilir. Reddedilmişse mesele biter. Kabul edilmişse soruşturma komisyonu kurulur. Bu komisyon hazırlayacağı rapor yine TBMM'de konuşulur, reddedilirse mesele biter, kabul edilirse muadabı Yüce Divan'a sevk edilir. 1961 Anayasası'na göre Yüce Divan görevini Anayasa Mahkemesi yapar. Muhalefet ve Demokratik Parti üyelerinin, tabii senatörlerin ve bir kısım kontenjan senatörlerinin bireye gelerek yapmak istedikleri beni Yüce Divan'a sevk ettirmekti. Aslında ortada bir suç olması şart değildi. Hedef bendim. Beni hedef alanlar beni tahrip ettikleri takdirde benim siyasi misyonumu ve siyasi heyetimi de tahrip etmiş olacaklar. Böylece meydan onlara kalacaktı. Çünkü şikar yani av başına avlanırdı. Hadiseler aşağıda görüleceği şekilde maksadın bu olduğunu doğrulamış ama şikar başına avlanamamıştı. Bütün bu gayretlere rağmen ben siyasi heyetim misyonum ayakta kalmayı başardık. 1975-78 arasında 33 ay iktidar olduk. 14 Ekim 1979 seçimlerinde ise AP 1965 seçimine gücüne tekrar erişmişti. Nevşehir milletvekili Selahattin Hakkı Esatoğlu, Çorum milletvekili Cahit Angın bu önergede makam ve memuriyet mevkiiyle ilgili işlemlerde memuriyet mevkii ve nüfusunu suistimal ettiğim iddiası olmaktaydı. Konu yakınlarıma menfaat sağlamaktı. 13 numaralı soruşturma komisyonu teşekkür etti. Gerekli hazırlığı yaptı. Aylarca süren bu hazırlıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne raporunu verdi. Bu raporda soruşturma önergesinin iddiaları var olmadığı ortaya konmaktaydı. Rapor 3 Ağustos 1970 tarihlidir. Bir rapor 16 Aralık 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatlerce süren tartışmalara sebep oldu. Bu tartışmanın sonunda ben kürsüye çıkarak tahkikat komisyonu kurulmasını istedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 633 üyesi vardı. 586 üye oylamaya katıldı. 309'u soruşturma hazırlık komisyonu raporunu, yani iddiaların varit olmadığını onaylıyor, 276'sı reddediyor, bir kişi de çekimsel kalıyordu. İş burada bitmedi. Bu muamele burada sürerken bu kampanyayı başlatmış bulunan gazete bütün hıncı ve hırsıyla kötülemeye devam etti. Daha önce çok tartışılan ispat hakkının işlemesi için mahkeme açtı. Mahkemeye gidip bizim Süleyman Demirel'e bir diyeceğimiz yoktur. Hep hedefimiz kardeşleridir dediler. Mahkeme uzun süre sürüncemeye kaldı. İspat hakkı 1961 Anayasası'nın 31. maddesine yer almıştır. Kamu görevlileri bir isnada maruz kalırsa isnadın doğruluğunu isnadın ispatlaması lazımdır. Bunun için isnada maruz kalan ispata razı olması lazımdır. İsnada maruz kalan kişi isnat yapan dava etmedikçe böyle bir şey razı olduğu ortaya çıkmaz. Yani isnat dediğin iddiasını ispatlayabilmesi için, bu hakkın çalışabilmesi için isnada maruz kalanın dava açması lazımdır. Bu 1950-60 döneminden çok tartışılmıştır ve 1961 Anayasası'nda bir madde olarak yer almıştır. Sanıyorum ki bu anayasanın tatbikatına ispat hakkının çalışılabilmesi için ilk defa ben dava açtım. Daha sonra yani 3 Ağustos 1970 tarihinde bu defa Cumhuriyet Senatosu Trabzon üyesi Ömer Lütfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özel Öçmen reddedilen önergedeki iddialara ve tamamen benzer iddiaları ortaya koyarak soruşturma açılmasını istediler. Bu önerge 3 Ağustos 1970 tarihinde taşımaktadır. Yani öbür önergenin komisyon tarafından reddedildiği gündür. 16 numaralı soruşturma hazırlık komisyonu teşkil edildi ve bu iddiaları tetkik etti. Bu da aylarca sürdü. 12 Kasım 1971 günü 16 numaralı soruşturma hazırlık komisyonu raporu görüşüldü. 12 Mart muhtırasının üzerinden 8 ay geçmişti ve biz hükümet değildik. Soruşturma hazırlık komisyonunda iddiaları varit görmedi. Buna rağmen ben 12 Kasım 1971 günü yapılan müzakerelerde kürsüye çıkarak soruşturma açılmasını talep ettim ve soruşturma açılmasını sağladım. Daha sonra açılan soruşturmada yine aylarca araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalardan sonra 24 Mayıs 1972 tarihinde toplanan TBMM soruşturma raporunu görüştü. Bu raporda da önergedeki iddialar varit görülmüyor idi. Yapılan oylamaya 633 kişiden 362 kişi iştirak etti. Muhalefet çoğunluktaydı. Buna rağmen iddiacılar bile meseleyi ciddiye almıyorlardı ki Yüce Divan'ın sevki 61 kabul bir çekimseli ancak isteyebilirler. 300 üye Yüce Divan'ın sevki mal olmadığına karar verdi. Böylece TBMM zemininde şahsıma karşı açılan kampanyada makam ve memuriyet mevkiili işlerde memuriyet mevkiinin nüfusunu suistimal iddiası ile yakınlarına menfaat sağladığı iddiaları bizim iktidarda olmadığımız bir dönemde dahi reddedilmiş, böyle bir şeyin olmadığı ortaya konmuştur. Ancak 12 Mart 1971 muhtırasından sonra 12 Mart'ı ibra etmemesine koyulup bizi de demeye kalkanlar bu sakıza müracaat etmişlerdir. Kendilerine cevabım hak ettikleri gibi olmuştur. Sadi Koçaş'ın bu istikametteki beyanına 29 Haziran 1971 günü verdiğim cevapla merhum Nihat Erim'in aynı istikametteki beyanına 28 Ekim 1971 günü verdiğim cevaplar ilişiktir. TBMM'de soruşturma hazırlık komisyonu raporunun müzakeremi takip oylanıp reddedilmiş olmasını Sadi Koçaş parmak hesabına bağlayıp arkadaşlarının beni himaye ettiğini ve kurtarını ima etmekteydi. Kaldı ki bu muameler cenayeti zaman 633 mürettep üyesi bulunan TBMM'de AP çoğunlukta değildi. Aradan 13 sene geçmiştir. Kardeşlerim 13 sene zarfında hep burada olmuşlardır. Kendilerinin hiçbir imtiyazı yoktur. Hep sade Türk vatandaşı olmuşlardır. Hiç kimse onların suçunu ispatlayamamıştır ki olmayan bir suçtan dolayı benim töhmet altında kalmam mümkün olsun. Bu iddiaların üzerinden hem 12 Mart hem 12 Eylül geçmiştir. İddiaların iftiradan ibaret olduğunu sadece yapılan tetkikler değil, geçen zamanda ispatlamıştır. 7. Yeni bir durum, Haziran olayları. Demirel, 1969 seçimleri sonrasıydı. Hükümetin kurulmasından sonra, hükümete giremeyen bir kısım milletvekilleri, infialle dosyalı muhalefeti ortaya atıldılar. 100 gün sonra bütçeye kırmızı oy verdiler. Oysa bütçe, birlikte hazırladığımız bir programa seçim bildirisine dayalıydı. Neden kırmızı oy verdiklerini de açıklamadılar. Adalet Partisi yeniden tek başına iktidar olunca pek çok çevrenin rahatsız olacağını biliyorduk. Ah, eğer 1970'e kadar iktidar sürebilseydik, viabiliteyi yani dış ticaret dengesi sağlayacaktık. Türkiye'nin bu yıllardır sürüp giden derdini çözecektik. Bilir misiniz ki İstanbul Köprüsü temeli 23 Şubat 1970'te hükümet istifa etmişken atıldı. 10 Şubat'ta bütçe olayı olmuştu. Buna karşın ayrıca İskenderun Demir-Çelik tesisinin temelini attık. Daha nice önemli olaylar, kalkınma girişimleri böylece çoba koydular, diyordu. Demirel, bütçeye kırmızı oy verme olayının ardındakilerini bildiklerimizi doğrulayan bir konuşmayla tanımlıyordu. Hükümet bölmesi olanaksız olan bir bütündür, diyordu sonraları. Uyum ister. Eğer hükümet uyum içine kurulu olarak kurmasaydık, hükümet bitmezdi, tıkanırdı bir yerde. Bir parti hükümetine koalisyon olmaz, diye ekliyordu. Hükümet olayının ardından doğu mitingleri başladı. Üniversite öğrencilerin başlattıkları olaylardan sonra 15-16 Haziran 1970'te bu kez İstanbul'da işçi olayları oldu. 14 Haziran 1970 günü Başbakan Demirel İstanbul'dan Ankara'ya dönmek üzere Yeşilköy Havaalanı'na giderken yanında Vali Vefa Poyraz ile Merkez Komutanı Tuğgeneral Şahap Yardımcı vardı.